Kıymetli dinleyicilerimiz, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'na hoş geldiniz. Bir Balkan Kongre Merkezi özel programı ile daha birlikteyiz. Bugün iki kıymetli konuk ağırlıyoruz. İlk konuğumuz, Uluslararası Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'nun açılış oturumunda Edirne'den Balkan ülkelerine Bektaşilik başlıklı bir sunum yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bayram Durbilmez. Diğer konuğumuz ise benim de uzun yıllardır üyesi olduğum Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği EDOSK'un eski başkanlarından Avukat Fatih Altun. EDOSK'un Edirne'mizin Hacı Danışment ve Vaysal köyleri arasında Muhittin Baba Tepe eteklerindeki dolmenden başlayan ve Trakların izinde adını verdiği bir yürüyüş rotası var. Bu yürüyüşlerin rehberlerinden olan sevgili Fatih Altun'un Muhittin Baba kimdir sorusu ve konuya olan ilgisi sonucu gerçekleştirdiği araştırmaları kendisini sevgili Bayram Durbilmez hocamıza götürmüş. O da bu sempozyuma geleceğini öğrendiği Bayram hocamızı görüp kendisiyle sohbet edebilmek için etkinliğe gelmiş. Bizler de bu programımız öncesinde sempozyumun oturum aralarında Edirne tarihi bağlamında çok önemli bir isim olmasına rağmen pek bilinmeyen Muhittin Abdal ile ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve radyo olarak Edirne kamuoyunda da pek bilinmeyen ve hakkında akademik olarak fazla çalışma yapılmamış Muhittin Abdal'ı sizlere de tanıtalım istedik. Bu bağlamda konuya ilgi duyup araştırmalar yapan sevgili avukat Fatih Altun'u ve bu konuda yayınları bulunan Profesör Doktor Bayram Durbilmez'i sizler için bir araya getirdik. Şimdi sizleri her iki konuğumuzun birlikte Muhittin Abdal konusunu ele alacakları keyifli sohbetleriyle baş başa bırakıyoruz.
Hocam Edirne'ye hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle birazdan sizi tanıyacağız ama sizin izinize nasıl rastladığımızı ben anlatayım. Biz burada Edirne Doğa Sporları Kulübü olarak doğa yürüyüşü yaparken Muhittin Baba Tepe eteklerinde yer alan dolmenden başladığımız Trakların İzinde adlı bir rotamız var. Bu tarihi bir rota ve sevilen, ilgi gören bir rotamız. Orada bu yürüyüşü yaparken Muhittin Baba kimdir şeklinde bir merakımız oldu. Ve bu konuda araştırma esnasında da akademik makalelerde sizin adınıza rastladık. Yani bütün izler sizi gösteriyor ve bu konuda sizin bir doktora çalışmanızın, doktora tezinizin olduğunu gördük. Dolayısıyla siz de buraya hazır gelmişken sempozyum için sizi buraya konuk ederek bu konudaki düşüncelerinizi almak ve bizi aydınlatmanızı sağlamak istiyoruz. Onun için önce kendinizi tanıtıp daha sonra da bize Muhittin Baba kimdir sorusuna cevap vererek biraz aydınlatır mısınız?
Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Tabii kendimizle ilgili kısmı şöyle cevaplandırmak mümkün. Aslen Yozgatlıyım. Aşık edebiyatı geleneğinde önemli bir yeri olan Aşık Şifai'nin torunlarından, Aşık Türkmenoğlu diyebilmem Bahri Durbilmez'in oğluyum. Ve kendim de Ozan Türk Mahlası'yla şiirler yazmış. Bu şiirleri çeşitli alanlarda yayımlanmış, sanatçılar tarafından seslendirilmiş bir kişiyim. Ve bu konuyu şundan dolayı bahsediyorum. Çalışma alanımızın başlangıcı edebiyata yönelmemiz ve böylece biz kader Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yönlendirdi bizi ve Türk Dili Edebiyatı bölümünde yüksek lisans, doktora, halk edebiyatı alanında yaptıktan sonra işte doçentlik, profesörlük aşamalarını tamamladık. Erciyes Üniversitesi'nde yıllarca çalıştıktan sonra 6 yıldır da Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Biz bu kültürün izlerini hani bir Edirne'den Kars'a kadar diye bir söz var. Onu biz şöyle başladık akademik çalışmamıza. Benim akademik çalışmam Kars'tan Edirne'ye oldu. İlk çalışma alanım Kars Aşıklık Geleneği ve Murat Çobanoğlu idi. Ben de bunun Edirne'den Kars'a kadar deyimini işte Edirne kısmı da tamamlansın diye doktora alanımızda, tabi espriyle söylüyorum bunu, doktora konumuzda Muhittin Abdal diye bir ismi biliyoruz. 16. yüzyılda yaşamış, pek çok deyişleri cemlerde okunuyor, değişik sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. İşte Fazıl Say tarafından seslendirilen, Musa Eroğlu tarafından seslendirilen, başka sanatçılar tarafından söylenen deyişleri var. Ve kataloglara baktığımız zaman Muhyiddin Abdal'ın eserinin tek nüshası olduğu yazılıydı. 16. yüzyılda yaşayan bir Muhyiddin Abdal'ın divanı var ve bu divanının katalogda tek nüshası olduğu belirtiliyordu. Sonra araştırdıkça Türkiye'de, Ürdün'de, İsviçre'de, Bulgaristan'da 6 nüsha tespit ettik ve bu 6 nüsha üzerine metin incelemeleri yaptık. Önce bunları Osmanlı-Türk harflerinden Latin harflerine aktardık. Daha sonra da metinleri tahlil ederken şöyle bir soru aklımıza geldi. Ya 16. yüzyılda yaşayan bu Muhyiddin Abdal'ın yaşadığı sosyo-kültürel çevre nedir, ne değildir? Ve araştırdıkça işte Muhyiddin Baba Tepesi bize rehberlik etti. Yer adları önemli çünkü. O çevrede sözlü tarih araştırması yapmak gerektiğini düşündük. Ve düşündüğümüz zaman 16. yüzyıldaki Muhyiddin Abdal'ın 20. yüzyılın sonlarında da 21. yüzyılın başlarında da sözlü kültürde yaşamaya devam ettiğini fark ettik ve Muhyiddin Abdal'a ait çeşitli anlatıların belirlenmesini sağladık. Yalnız bu yazılı kültür ve sözlü kültür, biri yazıya kaydedilmiş kültür, diğeri belleklerde yaşamaya devam eden bir kültür olduğu için biz yine araştırmalarımızı devam ettirdiğimizde yazılı kaynakların, yani divanının altı nüshasının içinde Besim Atalay ve Saadettin Nusret Ergun'un özel kütüphanelerinde bulunduğu belirtilen kaynakları da bütün araştırmalarımıza rağmen bulamadık. Çünkü bunlar başka bir kütüphaneye mi devredildi, yoksa yurt dışında başka yerlere mi götürüldü diye. Sonraki araştırmalarımızda ayrıca Türkiye'de yakın zamanda iki nüsa daha tespit ettik ki dolayısıyla yaklaşık 10 nüsa. Bu bir şair için çok önemli. Bu şairin önemi nedir, Muhyiddin Abdal'ın önemi nedir dersek, bizim Türkistan coğrafyasında Ahmet Yesevi Hazretleri'nin açtığı hikmet söyleme geleneğinin Anadolu'daki en güçlü temsilcisi Yunus Emre, Anadolu'daki Yunus Emre'nin açtığı geleneğin de Balkanlardaki en güçlü temsilcisi Muhyiddin Abdal'dır. Ve şunu söyleyebiliriz, Türkistan'da Ahmet Yesevi neyse Anadolu'da Yunus Emre odur. Anadolu'da Yunus Emre neyse Trakya'da ve Balkanlarda Muhyiddin Abdal odur diye düşünüyoruz. Bunu eserlerinden hareketle söylüyoruz, belleklerdeki izlerinden hareketle söylüyoruz ve bu konularda çalışma yapılmamış olması da bizi hem üzmüş hem de bu konudaki çalışmalarımızın katkı sağlayacağı düşüncesiyle de sevindirmiştir.
Coğrafi uzamda Türkistan, Anadolu ve Balkan olarak bir hat çizdiniz. Biraz da bu anlamda etkilendiği ve etkilediği Abdallardan ve diğer halk uzamlarından bahsedebilir miyiz?
Şimdi şöyle, Yunus Emre'nin bir şiiri var biliyorsunuz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diye biliniyor. Yalnız bu kaynaklarda geçen Yunus Emre'nin bu dörtlüğünün bütünüyle ilgili çok sağlıklı kaynaklar yok. Ama Muhyiddin Abdal Divanı'nda aynı anlamda ve hatta yine aynı ayakta kafiyede uzunca şiir var. Bunu özellikle Yunus Emre ve Muhyiddin Abdal Divanları'nda Gönül adlı bir makalemiz yayımlanmıştı. Önemli bir dergide, Folklor Edebiyat Dergisi'nde. O dergide ayrıca tahlil ettik. Yunus Emre'nin yolunda geldiğini görüyoruz Muhyiddin Abdal'ın. Ve bunun dışında Nesimi'den efendim ve Pir Sultan'dan izleri, çizgileri bulabiliyoruz. Aslında bu geleneğin adı, isimler temsilci olarak görüyoruz biz. Temsilciler o geleneğin yaşatıcılarıdır. Yani bir nevi yeniden oluşturucularıdır. Dolayısıyla bu gelenek bizim bugün Anadolu'da, Balkanlar'da, Türkistan'daki başta söylediğim gibi hikmetli söz söyleme geleneğinin ta Kamlardan, Baksılardan, Şamanlardan, Oyunlardan, Jiravlardan gelen bizim sözlü şiir geleneğinin müzikle de ilişkilendirilerek ezgili bir şekilde söylendiği, Türkistan'da hikmet denen, Anadolu'da ve Balkanlar'da kimi zümrelerde ilahi olarak söylenen, Bektaşi Alevi zümrelerde nefes olarak adlandırılan, başka tasavvuf zümreleri arasında işte nutuk vesaire diye adlandırılan, bu bizim Türk-İslam kültürünün ana çizgilerinin efendim yaşatıldığı bir geleneğin adı. İsimler olarak şu veya bu isimler diyebileceğimiz pek çok şair var. Mesela Abdal Mahlaslı, o kadar şair var ki Türk kültüründe Abdallar ve Abdal Mahlaslı halk şairleri diye benim bir gene yayınım var. Bundan 20-25 yıl kadar önce yayınlamıştım. Abdal kültürünün ana çizgilerini Muhyiddin Abdal'da da görüyoruz. Bunlar zaten Abdal dediklerimiz Anadolu'da kalenderilik ve Balkanlar'da kalenderilik, vefailik, haydarilik, başlangıç itibariyle de Yesevilik geleneğinin efendim bunlar inanç öncüleri, önderleri olarak bilinen ve Anadolu'yu, Balkanları Türkleştiren ve Müslümanlaştıran inanç önderleri, gönül erenleri olarak görebiliriz.
Hocam tam da bu noktada hep Balkanlar diyorsunuz ve Balkanları Türkleştiren dediniz ki bu sempozyumda da bu tema zaten işleniyor ve sonuçları da görülüyor açıkçası Balkanlardan gelen hocalarımız ve yerlerine de baktığımızda. Sonuç itibariyle Muhyiddin Abdal'dan bahsediyoruz ama biz girişte dedik ki Muhyiddin Babatepe, yani Muhyiddin Abdal aynı zamanda bir baba. Dolayısıyla babaların efsaneleri ve kerametleri vardır. Muhtemeldir ki işte bu Balkanlar coğrafyasını da etkileyen keramet ve efsanelerle ilgili biraz bahsetmeniz mümkün mü?
Estağfurullah. Tabii işte ben önce şunu araştırdım. Bu Menakıbname ya da Velayetname adını verdiğimiz eserler vardır ki bu dedelerin, babaların kerametlerini ihtiva eden yazılı eserlerdir. Muhyiddin Abdal'ın bu kadar halka mal olmuş bir önemli şahsiyetin acaba velayetnamesi veya menakıbnamesi var mı diye araştırdım. Muhtemelen vardır ama bu coğrafyada meydana gelen tarihte çeşitli savaşlar sırasında Balkanlardan gelen akademisyen dostlarımızın söylediğine göre pek çok eserin işte yok edildiğini, yakıldığını ifade ediyorlar. Bu arada kaybolmuş olabilir ama kaybedemedikleri bir şey var. O da halkın belleği. Halkın belleğinde bu efsaneler yaşıyor. Mesela efsanelere göre, yani keramet olarak adlandırılan efsanelere göre Muhyiddin Abdal'ın danışment oğullarına bir beyi olduğu anlatılıyor ve 3 oğluyla birlikte Aydın'dan Edirne'ye geldiği, bugün Çöke adı kullanılmıyor ama Hacı Danışment Vaysal köylerinin o bulunduğu coğrafya, sizin yürüyüş alanında bulunan coğrafyada Çöke'ye yerleştiği ve Sarı Danışment, Süleyman Danışment köylerinin de Muhyiddin Baba'nın çocuklarının adlarından geldiği rivayet ediliyor. Bu sözlü tarih bilgileri içinde de değerlendirilebilecek bilgiler. Muhyiddin Abdal'ın güçlü iri yarı bir asker olduğu ve komşuların içinde ne diyelim, Türk olmayan unsurların Türklere saldırıp zulmetmelerini önlemek için kuş donuna girerek Aydın'dan Edirne'ye geldiği, bu Aydın sözünün anlaşılması için şunu söyleyelim. Aydın dediği aslında bugünkü Aydın şehri değil muhtemelen. Aydınlı diye bilinen Yörük Türkmen kültüründen söz etmek mümkün. Başka bir rivayete göre de Muhyiddin Abdal'ın Türkistan Türklerinden olduğu, Türkistan'da kuraklık olduğu için efendim Aydın'a, Aydın'dan da Edirne'ye akın ettiği anlatılıyor ki burada hem Türkistan bağı önemli, hem Türkistan, o başta söylediğim gibi hani Ahmet Yesevi'den başlattığım Türkistan'dan Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve Avrupa ortalarına kadar çizgiden bahsetmiştim ya, işte o çizginin izlerini bu efsanelerde de görüyoruz ve bu efsanelerde kuş donuna girdiği, yani şeklinde girerek geldiği ifadesi var ki bu da aynı kültürün ta Köktürklerden, Göktürklerden günümüze kadar gelen kuş donuna girme motifinin buralarda da yaşadığını, üstelik de anlatılan efsaneye göre Muhyiddin Abdal turna kılığında, turna donunda geliyor. Yanındaki 3 çocuğu da güvercin donunda geldiği rivayet ediliyor. Şimdi bu rivayetlerin sadece bu motif bile o kadar derinlikli bir kültürü anlatıyor ki, işte Ahmet Yesevi'nin daha sonraki anlatılarda, önceki kültür kalıntılarında efendim Hazreti Ali ile ve Ahmet Yesevi ile ilişkilendirilen bir kültürün Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ile artık simgeleşmiş olan efendim ve barışın simgesi durumunda olan güvercin donuna girmiş 3 çocuğun ve yer aldığı efsaneler anlatılmaktadır. Tabii buradaki baktığımız zaman kuş şekline girme motifinin kaynağının işte Göktürkler olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz Türkçe'de cennet karşılığında uçmak terimi kullanılır. Uçmak cennet denir. Çünkü Türk kültürüne göre, İslam inancına göre de öyledir tabii. Ruhlar ölmez. Ruh bir kuş gibi efendim uçar. Uçan kuşun gideceği yerde uçmak olur. Yani cennet olur. Dolayısıyla ta eski inançlardan geldiğini görüyoruz. Bunun özellikle Hacı Bektaş Veli'nin ve mesela kafir Bedehşan halkıyla savaşmaya Şahin donunda gittiği, çünkü Şahin savaşı simgeliyor ve işini bitirdikten sonra da güvercin donuna girerek Horasan'a uçup gittiği motifi biz burada işte Muhyiddin Abdal efsanelerinde de görüyoruz. Muhyiddin Abdal'la ilgili bu efsanelerin dışında bir de Eren Evliya kültü dediğimiz kült bağlamında önemli özellikler taşıyan efsanelere rastlıyoruz. Muhyiddin Abdal'ın efendim bir yatır olarak kabul edilmesi, özellikle Nevruz ve Drellez gibi bahar bayramı kapsamında değerlendirilebilecek özel günlerde de eskiden ziyaret edildikleri anlatılıyor. Günümüzde çok mümkün olmamakla birlikte, çünkü bulunduğu konum itibariyle sınır bölgemizde olduğu için günümüzde ziyaret fazla mümkün olmuyor. Ve bu yatır doğrultusunda Muhyiddin Baba'nın Anadolu'daki ve Türkistan'daki pek çok eren gibi, evliya gibi dağ tepe kültüyle birleştirilerek bir tepeye adını vermiş olması yine bizim eski Türk kültürünün mitolojik dönemdeki dağ tepe kültü anlayışıyla ve orada ibadetlerin yapıldığı, Tanrı'ya daha yakın olduğu şeklindeki inançları yansıttığı gibi bir takım özellikleri bulunduğunu ve bu kapsamda mesela ziyaretlerde bir takım şifa mahiyetinde etkileri olduğunu, biz Hacı Danişment Vaysal gibi köylerde yaptığımız halk kültürü araştırmalarında, bu dediğim araştırmaları 95, 96, 97 yıllarında yapmıştım. Yani aradan neredeyse 25-28 yıl kadar süre geçmiş. Onlardan edindiğimiz bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.
Hocam tam da bu anlamda şimdi yatır ziyareti, türbe ziyareti deyince şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var. Daha doğrusu bunu siz açıklayınız. Orada henüz o Muhyiddin Baba Tepe'de şu an hali hazırda bir mezar olup olmadığı konusunu bir açıklayın.
Şu anda şöyle, şimdi tarihi belgelere ve bilgilere göre bir Muhyiddin Abdal zaviyesi var. Ve bunun yönetimiyle ilgili Osmanlı kayıtlarında çok önemli bilgiler var. Bunların o dönemin bilgi kaynakları arasında yer aldığını görüyoruz. Ancak savaşlar sırasında ve değişik dönemlerde bunların tahribata uğradığı, sadece izlerinin kaldı. Yani birkaç kalıntı olduğunu biz aldığımız özel izinle araştırmalarımızda tespit etmiştik. Yoksa mamur halde bir yer yok. Şeyleri var, yerleri duruyor ama ne diyelim, eski işlevlerini koruyacak bir şekilde şu anda durmuyor. Bu konuda dün Alevi Bektaşi Kültürü ve Cemevi Başkanımızla da değişik vesilelerle konuştuk ama dün konuştuğumuzda özel izinlerle eğer bir yapılabilecek bir şey olursa yeniden bunların tarihi kaynaklardaki şekline uygun bir restorasyon ve yeniden imarı mümkün olabileceğini Bunun için de öncelikle bizim Edirne kamuoyunda da çok gündeme getirilmediğini görüyoruz. Önce bir bunun gündeme getirilmesi, dünkü açış oturumundaki konuşmamda da söylediğim gibi Muhyiddin Abdal'ın işte çeşitli caddelere adının verilmesi, kültür merkezlerine adının verilmesi, önce Edirne'nin sahip çıkması gerekiyor buna. Çünkü Edirne sahip çıkmıyor ama Balkanlardan mesela Bulgaristan'dakiler diyor ki Muhyiddin Abdal Bulgaristanlıdır diyor. Efendim ya da Romanya'dakiler Muhyiddin Abdal Romanyalıdır diyor. Sahip çıkmaları çok güzel. Bu bizim ortak kültürün evet. bir parçasıdır. Ve gezgin bir şair olduğu için Balkanlara zaten gitmiştir ve oralarda halen nefesleri okunmaktadır. Bizim de burada zaten Muhyiddin Baba diye bir tepenin bulunduğu ve mezarı dışında değişik yerlerde de makamları olabileceği bizim kültürümüzün bir gereği zaten. Burada bu kültüre sahip çıkmak, canlandırmak gerekiyor. Bu bakımdan artık günümüzde teknolojinin imkanlarından da yararlanmak mümkün. Sanatçıların o söylediği efendim deyişler veya şiirler açısından mesela Musa Eroğlu'nun söylediği o doğruya nazar eyleriz, biz eğri nazar bilmeyiz, nakd ile pazar eyleriz, veresi pazar bilmeyiz, biz ol mekanda oluruz, emr ile bunda geliriz, nakdi kamilden alırız, gayba intizar bilmeyiz. Haktır sevdiğimiz bizim, haktır övdüğümüz bizim, boyun eğdiğimiz bizim, haktan özge yar bilmeyiz. Bu mülke gelip dururuz, ölmeden ölüp dururuz. Bu önemli bir kültür. Yarla yar olup dururuz, arada ayar bilmeyiz. Sazımızı ele aldık, koşmamızı çala geldik. Namusumuz yere saldık, biz aşığız, ar bilmeyiz. İşte Nesimi'den çizgiler. Aşk ile meydana geldik, nazarı divana geldik, pervaneyiz, yana geldik, zincir ile dar bilmeyiz. Evvel ahir yar kuluyuz, haydar-ı kerrar kuluyuz, ezelden ikrar kuluyuz, müminiz, inkar bilmeyiz. Muhyiddin Abdal coşunca, mevci deryayı aşınca, aklımıza yar düşünce, hiç sabrı karar bilmeyiz diyen bir inanç önderinden, bir gönül dilimizin seslendiricisi şairden bahsediyoruz.
Hocam evet. Tam da bu anlamda zaten deyişlerine ayrı bir soru olarak hazırlamıştık, soracaktık.
Buyurun.
Bu anlamda Muhyiddin Abdal'ın önemi şöyle ortaya çıkıyor. Fazıl Say'ın İnsan İnsan adlı o şiirini bestelemesi ve işte çok güzel sanatçılar tarafından biraz popüler kültür eşliğinde söylenmesi sebebiyle Muhyiddin Abdal'ın en azından bilinirliği artmış oldu. Ama baktığımızda hem popüler kültüre hitap ediyor hem de az önce işte Musa Eroğlu'ndan bahsettiğiniz Anadolu'nun asıl geleneği olan türkülere de hitap etmiş oluyor. Bu da ne kadar derinlikli olduğunu sanıyorum gösteriyordur. Bu anlamda biraz da deyişlerin sanıyorum doktora tezinizde de Zahid Bizi Tan Eyleme konusundaki o şiire de değinmiştiniz. O da başka bir sanatçı tarafından değişik bir tonlamayla söyleniyor. Bu konularda da biraz deyişlerle ilgili de azıcık açabilir
şimdi, miyiz? Estağfurullah. Şimdi bu sözlü kültürün bir özelliği vardır. Sözlü kültürde gelenek temsilcilerine mal etmeler olabiliyor. Yani birinin yerine diğerinin geçmesi kuralı diye bir kural vardır. Halk bilimi araştırmacıların çok iyi bildiği. O şudur. Geçmişte yaşayan bir şairin, bir ozanın, bir dervişin eserini daha yakın zamandaki bir şaire, bir temsilciye mal ederek okuma geleneği vardır. Ya da bazen de yakın dönemde yaşamış bir şairin eserinin daha eskilerde ama daha popüler, daha bilinen kişilere mal etme geleneği vardır. Bu anlamda mesela Seyrani, ben Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'de Seyrani'ye mal edilen bir şiir var. Orada ormanda büyüyen adam azgını çarşıya iner de insan beğenmez diye başlayan bir şiir var. Bu şiir Kazak Abdal adına da kayıtlı. Kazak Abdal 17. yüzyılda yaşamış. Seyrani 19. yüzyılda yaşamış. Ve Muhyiddin Abdal adına da kayıtlı. Muhyiddin Abdal 16. yüzyılda. Bu mal etmelerin tabii kesin değerlendirilmesi için biz vesikalara bakarız, belgelere bakarız. En eski belgeler bizi nereye götürüyorsa bu şiir onundur diye bir sonuca varırız. Bunun dışında bir de Muhyi ve Muhyiddin ya da Abdal mahlaslı başka şairler de vardır. Onların da birinin şiirinin diğerine mal edilmesi mümkündür. Ya da mesela bazı kaynaklarda Muhyiddin Abdal, Şah İsmail Hatayi'nin ne diyelim adıyla da aktarılıyor. Halbuki Muhyiddin Abdal'ın şiirleri Şah İsmail Hatayi'nin şiirleriymiş gibi de gösterilebiliyor. Bu dediğim gibi geleneğin içinde söyleyicisinin kim olduğu çok önemli değil. Geleneğe göre önemli olan efendim bu ürünlerin yaşaması ve Türk kültürünün de en önemli yaşatıcısı unsurlar arasında kültürümüzün türküler yer almaktadır. Türkü bilmek için türkü bilmek lazım diye bir söz var. Size de armağan ettiğim Gönül Coğrafyası'nda adlı kitabımda da türkü bilemeyen bilemez türkü diye benim bir 2000 yılında yazdığım şiir vardı. Orada da bunları anlatıyorum. İşte bu türküyü oluşturan veya Türk kültürünün ana çizgilerini yaşatan ve coşkun bir üslupla yaşatan kişilerden biri Muhyiddin Abdal. Tabii o dediğiniz Fazıl Say'ın söylediği, bestelediği efendim eserde de insan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can diye söylerlerdi. O can nedir şimdi bildim. O biraz tabii şiirin bütününü okuyamıyor tabii. Sanatçı hepsini bütünüyle seslendirmesi imkansız. Ben bu vesileyle bütününü de efendim okumak istiyorum. İkinci dörtlüğünden itibaren birinci dörtlüğü okuduğuma göre kendüzünde bulmuş bulan, bulmamış taşrada kalan, müminin kalbinde olan iman nedir şimdi bildim. Biraz farklı okuyor efendim Fazıl Say. Takva ehlinin tak tuttuğu, müminlere ok attığı, münkürlerin şek ittiği güman nedir şimdi bildim. Sohbette sözünü bilmez, sözünün yüzünü bilmez. Ne gafil, özünü bilmez. Hayvan nedir? Şimdi bildim. Bir kılı kırk yardıkları, birin köprü kurdukları, erenler gösterdikleri erkan nedir? Şimdi bildim. Muhammed dinim düreği, Ali'dir gönlüm çerağı, cümle şey hakkın durağı, mekan nedir? Şimdi bildim. Sıfat ile zat olmuşam, kadr ile beraat olmuşam, hak ile vuslat olmuşam, mihman nedir şimdi bildim. Özümü kılmışım zelil, inayet eyledi celil, dil içinde bana delil, burhan nedir şimdi bildim. Muhyiddin eydür hak kadir, görünür her işte hazır, ayan nedir, nihan nedir, nişan nedir? Şimdi bildim. Şiirin bütünü böyle, orijinal biçimi böyle. Bu tür şiirleri çok ve yeni sanatçılar tarafından bestelense daha da yine benimsenecek şiirleri de çok. Bugün bu şiirlerin önemli bir kısmı efendim zakirler tarafından cem törenlerinde de söylenenler var. Özellikle burada bir adı zikretmemiz lazım. Muhyiddin Abdal'ın müzik yönünden bahsedecek olursak, bugün eğer Fazıl Say'lardan ve Musa Eroğlu gibi değişik sanatçılardan bahsediyorsak, öncelikle bunları gündeme getiren Vahit Lütfü Salcı'dan da söz etmemiz lazım. Ruhu şad olsun, onun dini musiki ile ilgili kitapçıkları bu konuda yapılan ilk çalışmalar arasındadır ve bu çalışmalar içinde Muhyiddin Abdal özel bir yer tutmaktadır. Hatta Vahit Lütfü Salcı'nın Damla dergisinde ve değişik dergilerde, Damla dergisi de Edirne için çok önemli bir kaynaktır. Buralarda belirttiğine göre bazı Bektaşi köylerinde nefes defterleri olduğunu söylüyor ve bu nefes defterlerinde Muhyiddin Abdal'ın şiirlerinin belirgin bir yer tuttuğunu söylüyor. Bunlardan bir kısmını yayınlayacağını söylüyor ama yayınladıkları sınırlı, daha diğerlerinin de bulunup yayınlanması gerekiyor.
Hocam biraz önce siz dediniz ya, sanatçı bütün şiiri okuyacak kadar zaman bulamaz şeklinde. Maalesef bizim de zamanımız o kadar olmadığı için bu çok çok kıymetli ve adeta akıp giden söyleşi de bir yerde herhalde noktalamak gerekir ama bundan önce bir yerde dediniz ki Edirneli'nin buna sahip çıkması.
Evet.
Dolayısıyla da bu Hacı Danışment, Sarı Danışment ve Süleyman Danışment'in isimlerinin Muhiddin Abdal'ın 3 oğlundan geldiğini söylediniz. O son bölümdeki danışmentlerin danışment oğullarından mı geldiğiyle ilgili de bir tartışma olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Muhiddin Baba danışment oğullarının bir soyundan mı geliyor Yörük dediniz ama tarihteki o Orta Anadolu'da kurulan danışment oğullarıyla Muhiddin Baba'nın bir onların devamı olduğuna dair bir bilgi var mı acaba?
Şimdi bu konular sözlü kültür konuları. Yani sözlü kültürde bunlar anlatılıyor. Bunların doğruluğunu ancak yazılı belgelerle ispat etmek mümkündür. Şu anda yazılı kaynakların, bu konuyla ilgili yazılı kaynakların önümüzde yeterince bulunmadığını görüyoruz. Bunlar bulunduğunda o sorularınızın cevapları da daha net verilecektir. Ama bu danışmentlik sadece bir soy olarak ya da bir topluluğun devamı olarak değil, belki de yani danışılan, konuşulan, çünkü Ozan, Baksı dediğimiz gelenek temsilcileri aynı zamanda danışılan, konuşulan, efendim hakim, hakim, efendim yol gösterici, elçi gibi işlevleri bulunan, yani yolun uluları olarak adlandırılan ve onların fikirlerine başvurulan kişiler olduğunu da söylemek mümkündür. Ama tarihi perspektif açısından benim söylediklerim hiçbiri bir tarihçi kimliği taşımadığım için, tarihi belgelerle desteklenmedikçe biz sözlü kültür ürünü olarak, halkın yorumu olarak adlandırılması gereken bilgilerdir bunlar.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi adıma, Trakya Üniversitesi adına, Edirne halkı adına, türkülerden bahsettiği için bütün Türk kültürü, Türkiye adına, hatta Balkanlara da bunu yaydığınız için Balkanlar adına, insanlık adına size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz tekrar diyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, özellikle Trakya Üniversitesi'ne, Trakya Üniversitesi Radyosu'na, sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Ve bu söyleşimizin, bu konuşmamızın Edirne kamuoyunun da yeniden efendim Muhiddin Abdal'ın gündeme getirilmesi için harekete geçmesine bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle sivil toplum kuruluşları, valiliğimiz, belediyemiz ve değişik kültür platformlarında efendim bunların gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhiddin Abdal'ı her yerde anlattım ben ama bu konuda doktora tezi hazırlamış olmama rağmen Edirne'de anlatma imkanı bugüne kadar bulamadım. Bunu da bir sitem olarak düşünebilirsiniz ya da bu bölgenin Muhiddin Abdal'a sahip çıkmadığı ya da bilmediği için sahip çıkmadığı anlamında da bir yorum yaptığımı düşünebilirsiniz. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Saygılar bizden de.